Amerikano Manyaklar, Sergei Rezvani, Kırmızı Kedi Yayınları, 1. Basım, Mayıs 2010, Türkçe'ye çeviren Adalet Ağoğlu, A. Ömer Türkeş'in ön sözüyle. Bu kitap 106 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 20 Mart 2011. Okuyan Müberra 56oğlu. Lupiat ile Sipiyuş ya da Fransa'nın Kan kentinde yaşayanların taktıkları adlarıyla çöp tenekeleri, parça bohçaları, kısacası yaşlarının toplamı 150'ye dayanan yoksul, evsiz barksız bir karı koca. Hurda bir arabada yaşayan, sokaklardan topladıkları artıklarla geçinen bu çift, birbirine tanıştıkları ilk günkü kadar aşık, adeta bir çift muhabbet kuşu. Onları ayakta tutan, yaşama sevinçlerini sürdürmelerini sağlayansa bir tür hastalık. Amerikano manyaklık. Amerikan denizcilerine karşı bir alerji, hatta onulmaz bir saplantı içindeler. Bu iki tuhaf ihtiyar, kendilerinden beklenmeyen bir zeka ve güç gösterisiyle ve yaptıkları acımasız planlarla Amerikalıların hakkından gelmenin yolunu buluyorlar. Ama buldukları inanılmaz çözüm, tam bir kara mizah örneği. İran asıllı Fransız yazar Sergei Rezvani'nin büyük bir dil ustalığıyla kaleme aldığı Amerikano Manyaklar, bu iki evsizin Amerikalıları kendilerine özgü olağanüstü protestolarının çevresinde dönen bir politik hiciv. Adalet Ağoğlu'nun aynı ustalıkla Türkçe'de yarattığı sokak diliyle okuduğumuz ve dünyada Amerika'nın istilacı yanının ve Amerika karşıtı eylemlerin adeta bir aynası olan bu küçük roman, güncelliğini kaybetmeyen kurgusu, eğlenceli dili ve şaşırtıcı sonuyla da övgüyü hak ediyor. Önce şunu söylemeliyim ki biz ikimiz de Amerikano manyağız. Bir çeşit kaşıntı gibi bir şey bu bizimki. Tutabilirsen tut kendini. Amerikalı hart hart hart ama sadece Amerikan denizcileri ha. Tombul kurtçuklar gibi beyazlar içinde bıngıl bıngıl görüverdik mi onları, işte o zaman inanılmaz ama bize bir haller oluyor. Bunları karanlık bir sokak köşesinde haklamadan edemiyoruz. İçimizi bir şey öylesine kemiriyor. Sergei Rezvani, 1928 yılında İran'da doğan Rezvani'nin babası İranlı, annesi Rus'tur. Bir yaşındayken Fransa'ya gelen Rezvani'nin çocukluğu Rus göçmenlerle birlikte yatılı okullarda geçmiştir. 15 yaşındayken ressam olmak için okuldan kaçmış, 20 yıldan fazla ressamlığı sürdürmüş, sonra yazarlığa başlamıştır. 1950 yılında tanıdığı ve evlendiği Daniel, romanlarından çoğuna esin kaynağı olmuştur. 1961 yılında François Truffaut'un çektiği Julie Jam adlı filmde hem oynamış hem şarkılarını bestelemiştir. Yazarlığının yanı sıra besteciliğini de sürdüren Rezvani'nin pek çok şarkısı ünlü yorumcular tarafından seslendirilmiştir. Yazmaya devam eden Rezvani, karısının 2004 yılında ölümünden sonra 2005 yılında eski film yıldızlarından Marie-José Nat ile evlenmiştir. Paris'te yaşamaktadır. Yazarın pek çok romanı ve bestesi dışında tiyatro oyunları, denemeleri, şiirleri de vardır. Adalet Ağoğlu, 1929'da doğdu. Orta öğrenimini Ankara Kız Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 1951-1970 arasında Ankara Radyosu'nda ve TRT'de çeşitli görevlerde bulundu. TRT'de radyo dairesi başkanı iken istifa etti ve 1970'ten itibaren sadece yazarlığını sürdürdü. Radyo ve sahne oyunları, romanları, günlükleri, öykü, deneme kitapları ve birkaç çevirisi vardır. Adalet Ağoğlu, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının temel taşlarından biridir. Önsöz. Amerikano manyaklar, İranlı bir baba ile Rus bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelip hayatını Fransa'da geçiren ressam, şair, besteci ve yazar Sergei Rezvani tarafından 1970 yılında yani tam 40 yıl önce yazılmış bir roman. İki yoksul ve yaşlı insanın hikayesini anlatan eski bir romanın yeniden basımı, yeniyi, ille de en yeniyi talep eden, yakışıklı erkeklerle güzel kadınların maceralarını seven günümüz okuyucusuna ne kadar çekici gelecek bilmiyorum. Evet, romanın kahramanları Sipiyuş ile Lüpyat, çöp tenekeleri, parça bohçaları adıyla çağrılan, sokaklarda yaşayıp çöplüklerden beslenen iki evsiz ihtiyar. Ama birbirlerine duydukları aşk hala taze, hayata ve inançlarına hala bağlılar. Eylemleri genç tutuyor onları. Eylemleri ya da Amerikano manya hastalıkları. Nasıl bir hastalık derseniz eğer, yanıtını hikayenin anlatıcısı Sipiyuş verecek. Bir çeşit kaşıntı gibi bir şey bu bizimki. Tutabilirsen tut kendini. Amerikalı, hart hart hart. Ama sadece Amerikan denizcileri ha. Tombul kurtçuklar gibi beyazlar içinde bıngıl bıngıl görüverdik mi onları, işte o zaman, inanılmaz ama bize bir haller oluyor. Bunları karanlık bir sokak köşesinde haklamadan edemiyoruz. İçimizi bir şey öylesine kemiriyor. Romanın hemen başında Sipiyuş'un ağzından dökülen bu sözler satirik bir hikaye içinde olduğumuzu sezdiriyor. Hemen arkasından Kore Savaşı'ndan bu yana geçen 50 yıl içinde tam 2622 Amerikalı denizci öldürdüklerini öğrenince Amerikano manyakların karanlık bir gelecek tasarımı olduğunu anlıyoruz. 70 yılında yayımlanan romanında yakın bir geleceği kurguluyor Rezvani. Hikaye zamanı 2000 yılı. Mekan Fransa'nın Kan kenti. 1970 yılında kalemi eline aldığında 30 yıl sonrasının dünyasını anlatan Serge Rezvani'nin ürkütücü kehanetlerinin en azından bir bölümünün bugün gerçekleştiğini görmek şaşırtıcı. Dahası rahatsız edici. Amerikano manyaklar sanki gerçekten 2000'li yıllarda yazılmışçasına güncelliğini koruyor. Her gelecek tasarımı bugünün yeniden tasarlanmasıdır ve her tasarım bir bağlam içerisinde değerlendirilmelidir. Öyleyse Rezvani'nin Amerikano manyakları bir kara ütopya biçiminde kaleme almasını, kahramanlarını Amerikan denizcilerini öldürmekten zevk alan sevimli ihtiyarlar biçiminde canlandırmasını, hikayedeki olay ve şahısları, mesela eski KGB şeflerini, bir bağlama yerleştirerek değerlendirmek gerekiyor. Bu bağlam hiç kuşkusuz hem ABD emperyalizmine hem Sovyetlerin bürokratik sosyalizmine karşı olan ve daha güzel bir dünya arzulayan 68 isyanıdır. Batıdaki isyan başladığında siyasal konjonktür sadece kapitalist sistemi ve hegemonyasının değil Doğu ülkelerinin reel sosyalizminin de sorgulanmasına gerektiriyordu. Bunun sonucunda 68 öğrenci eylemleri geleneksel sosyalist, komünist, partilerden bağımsız, hatta onlara rağmen gelişmiş, isyanın başını çekenler, anarşist, anti-otoriter gruplar olmuşlar, Avrupa sokaklarını Marx'ın, Engels'in, Lenin'in, Stalin'in değil, Mao'nun, Che'nin, Ho Chi Minh'in posterleri süslemiştir. Kapitalizm kadar kapitalizmin statükocu alternatiflerine, reel sosyalizme, de yönelen çifte reddiye, var olan bütün kurumlarla birlikte bütün kültür ve sanat geleceğinin sorgulanmasıyla sonuçlanmıştı. İsyan sadece siyasi değildi, kültürüyle de isyandı. Nitekim 68 rüzgarı, Batı'da sadece siyasi iktidarları değil, kültürü, sanatı, edebiyatı, cinselliği, kısacası hayatın her alanını silkelemişti. Rock'n'roll'ün, yeni romanın, avantgard akımların, müziğin, edebiyatın, plastik sanatların geleneksel yapılarını paramparça ettiği, dünyaya henüz yaratıcılarının dahi tam olarak ifade edemediği yeni anlamlar kattığı, bağımsız sinemanın kitleleri sarstığı yıllardı 68'ler. 68'lerin en etkili isimlerinden Marcus'un isyanın edebiyatın dilini, yerleşik dil ve imgelerin, uzun zamandır tahakküm, zorbalık ve aldatma aracı olarak kullanılan dil ve imgelerin, baskıcı hakimiyetini yıkabilecek iletişim yolları bulma çabası olarak yorumladığı zamanlarda Beat kuşağı yazarları yeniden keşfediliyor, Vian hatırlanıyor, Janet tanınıyor, geleceği dinamitleyen yazar ve sanatçılar taraftar topluyordu. Kara romanın ve underground'ın yükselişi tam da bu döneme denk gelmiştir. Sanat ve edebiyattaki arayışı yeni Amerikan sinema topluluğunun manifestosundan bir alıntı ile özetleyeceğim. Artık cilalı ve sahte filmler istemiyoruz. Kaba ama canlı filmleri yeğliyoruz. Gül suyuna batırılmış filmleri istemiyoruz artık. İstediğimiz kan rengi filmlerdir. Serge Rezvani bu tür kültürün içinde yetişmiş, bu kültürle yoğrulmuş bir sanatçıydı. Üstelik İran asıllıydı. 68'lerin İran'ı. ABD tarafından iş başına getirilmiş Şah'ın kanlı diktatörlüğünde acı çeken İran. Rezvani sadece 68 hareketini destekleyen bir sanatçı değil, aynı zamanda Şah muhalifi aktivistler arasındaydı. ABD'nin yayılmacı dış siyasetinin İran'da, Vietnam'da, Yunanistan'da, Güney Amerika'da, dünyanın dört bir yanında yol açtığı savaşı ve şiddeti daha içeriden yaşamıştı. Amerikano manyakların temel meselesinin ABD karşıtlığı olması bundandır. Ancak söz konusu karşıtlık basit bir Amerikan düşmanlığı ile karıştırılmamalı. Rezvani bir sanatçı duyarlılığı ile yakın gelecekteki tehlikeyi, ABD'nin küresel imparatorluk yürüyüşünü, kurulmak istenilen yeni dünya düzeninin acımasızlığını görmüş ve göstermek istemişti. Romanın ilerleyen sayfalarında Spiyuş ve Lupyat'ın başına gelenlere hiç yabancılık çekmeyeceksiniz. 70 yılında 2000 yılının dünyasından bir kesit sunarken sanki 11 Eylül sonrasının ABD politikalarını canlandırmış Rezvani. ABD şiddetinin ve misillemesinin meşrulaştırılması için dünyanın başka coğrafyalarında yaşayan insanların insanlıktan çıkarılma sürecini bakın nasıl anlatıyor. Ve gece olunca bizi kara renkli uçaklarından birine koydular. Kara renkli uçaklar onların yük uçakları. Yalnız geceleri uçuş yapıyor ve dünyanın her yanından, siyah işkence odalarından sağ çıkmış olanları topluyorlar. Evet evet böyle. İnanılmaz gelebilir ama durum tıpatıp böyle. Sonra bu uçaklar nereye mi giderler? Nereye olacak canım? Buraya işte, Arizona'ya. Kampın özel bir havaalanı var. Bu havaalanında trafik çok yüklüdür. Durmadan uçaklar iner, uçaklar kalkar. Evet, yük uçakları aralıksız, bütün dünyadan toplanan kadınlarla erkekleri buraya boşaltırlar. Yunanistan'dan, Portekiz'den, Bolivya'dan, Avustralya'dan, İngiltere, Fransa, Almanya'dan. Evet, her yerden. Orası burası kırık, ortalıkta sürünen insanların sayısı inanılmayacak kadar fazla. Vietnamlılar, Araplar, of of, hele Araplar ne kalabalık. Tanıdık değil mi? Baktığı her yerde terörist izi arayan, şüpheli her kişiye terörist damgası vurmaya hazır bir ideolojinin, ABD'nin yüce çıkarları için diline, dinine, ırkına, cinsiyetine bakmaksızın, birey hak ve özgürlüklerini ayaklar altına alma küstahlığının, insanlığın bu yüzyıldaki en büyük ayıbı Guantanamo'nun ya da Irak hapishanelerinin bu erken tasviri, Amerikan o manyakların önemini ortaya koymaya yeterlidir. 70'lere gelindiğinde henüz bir politika haline gelmemişti. Ama bugün ABD'nin kurmaya çalıştığı yeni dünya düzeni bazı halkları dışlayarak, onları insan niteliğinden yoksun bırakarak ayrımcılık ve şiddeti kolaylaştırıyor, makul ve hatta zorunlu hale getiriyor. Bunun karşısına Spiyuş ve Lupyat'ın naif isyanını koymuş Rezvani. Amerikano manyakların on binlerce insanı toplama kamplarında işkenceye çeken dünyası, 1970 yılında kurgulanmış bir dünyaydı, geleceğin dünyasıydı, kimilerine göre mübalağaydı. Ne yazık ki şimdi bizler o geleceğin içinde yaşıyoruz ve Rezvani'nin roman sonunda yaktığı kurtuluş ışığı şimdilik pek cılız. Ama yine de Rezvani'nin uzak görüşüne güvenelim ve bizler de roman kahramanları gibi umut ilkesini hep hatırda tutalım. Milyonlarca insan aynı şeyi düşündükleri zaman ya da isterseniz aynı şeyi düşledikleri zaman diyelim, işte o zaman düşlenen şey mutlak gerçekleşir. Amerikano manyaklar karanlık bir gelecekten söz etmesine rağmen satirik üslubuyla güçlü bir devletin karşısına koyduğu iki sevimli ihtiyarla ve isyanın uzakta olmadığı vurgusuyla kara ütopyaların sınırında bir yerde duruyor. Çaresizliği ya da teslimiyetçiliği beslemiyor, içimizdeki kararsız ama canlı, kafası karışık ama umutlu, çok çeşitli, uzak ve tanıdık olmamaktan korkmayan ve belki de sadece hayatta kalmak için değil, gerçekten iyi bir hayatı kurabilmek için direnen çocukları fark etmemizi sağlıyor. A. Ömer Türkeş. Dünya fal taşı gibi açılmış şaşkın gözlerimiz önünde tek bir kara ormana, tek bir kumsala, vefalı iki çocuk için, indirgendiğinde ve aydınlık sevgimiz için şarkılar dolu tek bir eve. Sizi bulacağım. A. Rimbo. 1. Bu sabah uyanırken Lupyat bana seslendi. Şşt, Spiyuş. Kolumu tutup hızla silkeledi. Öyle hızlı silkeledi ki, yenim elimde kaldı. Ha ha ha hay. Evet, dedi ki bana. Şşt, Sipiyuş, uyan, uyan, bir polis. Ben çıldırmış gibi yerimden fırladım. Ne? Nerede? Hangi polis? Lupyat partallarının içinde hi hi hi hi hi gülüyordu. Lime lime etekliğinin içine burnunu sokmuş gülüyordu. Yine benim hınzır muzibin şakalarından biri. Oluklu mukavvadan yapılma döşeğime yeniden uzandım, şişeden bir fırt çektim. Oo, sadece şey için canım, şu deli cadının oynattığı yüreğimi birazcık yatıştırmak için. Bu süre içinde o kırmızı şarapla sabah tuvaletini yapıp güzelleşiyordu. İçini böylece kızıştırdın mı gerisi kendiliğinden gelir. Yüzün pembeleşir. Bizim buralarda kırmızı çok aranan bir renk. Aa, aa, havucu da nereden bulmuş ki? Neyse, şarabını içerken bir yandan da kırt kırt kırt havuç kemiriyordu. Ortalığı matrak bir havuç kemirme gürültüsü sarmıştı. Kirpiklerimin arasından gökyüzünü seyrediyordum. Kan kentini avucunun içine almış o uçsuz bucaksız mavilikteki gökyüzünü. Ve kendi kendime şöyle diyordum. İşte Sipiyuş, güzel bir gün daha başlıyor. Filo önceki günden beri orada. Denizciler limana ve kordona karınca gibi doluşacaklar yine. Eğer bu akşam onlardan ikisini temizlemezseniz, eh bu demektir ki artık çok yaşlanmışsınız. Evet, kendi kendime böyle diyordum. Hem öyle sözcüklerle falan değil. Yo, yo, elektrik akımıyla. İçimden, yani işte düşüncemle konuşuyordum kendi kendime. Çünkü görünüşte uyumaktaydım. Lupyat'sa, Lupyat, bu şeker kadın havucunu kemiriyordu ve kırmızı şarapla ağzını çalkalıyordu. Şeyin farkında bile olmadan. Çulunun şeyden eskimiş oluşuna, şeyden, şey, neden? Şey, hayat ortaklığından. Ya, ya, neden ortaklık demeyelim? Tam bir ortaklık bu. Ama sevilen, tad alınan bir ortaklık. Bunu da şey ilişkilerden hiçbir şey anlamayacak olanlar için eklemeliyim. Böyle şeyce ilişkilerden şey olmayan. Aman umurumun teki. Önce şunu söylemeliyim ki biz ikimiz de Amerikano manyağız. Bir çeşit kaşıntı gibi bir şey bu bizimki. Tutabilirsen tut kendini. Amerikalı hard hard hard. Ama sadece Amerikan denizcileri ha. Tombul kurtçuklar gibi beyazlar içinde bıngıl bıngıl görüverdik mi onları, işte o zaman, inanılmaz ama, bize bir haller oluyor. Bunları karanlık bir sokak köşesinde haklamadan edemiyoruz. İçimizi bir şey öylesine kemiriyor. Lupyat, beynine okkalı bir yumruk yemiş gibi sendeleyerek ilerler. Söz aramızda daha çok bu gelir başına. Evet, tek başına yürüyen denizciye doğru ilerler ve tam yanından geçerken "Very good, very good" diyerek, bildiği tek Amerikanca laf budur, onun eteğine yapışır. Denizci de ta kurtuluş döneminden kalma bir büyük anaya tosladığını sanarak usulca kendini kurtarmaya çalışır. Lupyat'ın parmaklarından sıyrılmayı dener ama "He he he he he, boru mu?" Lupyat'ı hiç tanımıyor. Hiçbir Amerikalı kurtaramamıştır Lupyatçığımın elinden kendini. Hiç ve asla. Ancak öldükten sonra, doğal olarak. Ah Lupyat'ıma bunun için hayranım ben zaten. Soğukkanlılığına söz yok. Lupyat denizciye asılınca Sipiyuş ne yapar? Sipiyuş da geriden, evet geriden ya, puslu havadaki kurt adımlarıyla yanaşır ve küt, amiral mi, deniz eri mi, kaptan mı ne haltsa, Amerikanos'un kafasına pat küt indirir. Tamam, iş bitmiştir. Hemen cepler karıştırılır, ne varsa araklanır ve yallah, ne gördük ne duyduk ve işte buhar saçan iki semaver gibi içini boşaltıp hafiflemiş olarak yeniden izbemizdeyiz. Oluklu mukavvadan döşeğimize sırt üstü uzanır, sanki önceki günden bu yana burada hep böyle demleniyormuşuz gibi yaparız. Uzaktan polislerin düdük öttürerek bir patırtı, bir gürültü, birkaç tüysüz serseriyi kovalayıp yakaladıkları duyulur ve sonra sessizlik. Ertesi gün bizim denizci, kaptan güvertesinden mi olur, uçak güvertesinden mi, geminin kıçından mı, neredense nereden işte, denize atılır ve artık bu iş burada bitmiştir. Bir eksik, her zaman Amerikan denizcilerinden biri eksik. Biz bu gebertme işini ne zamandır meslek edindik? Vallahi tam olarak kestiremiyorum. En az şöyle bir 50 yılcık falan var galiba. Evet evet, mutlak 50 yıl. İlki Kore Savaşı sırasındaydı. Öyle ya, Kore Savaşı da olalı 50 yıl var. Var tabii. Şşt, Lupyat. Evet Sipiyuş. Şşt. Ne var? Gönder litreliği. Hem ne kemirip duruyorsun öyle? Turp. Oh ne âlâ. Sen usuldan usuldan tıkın, Sipiyuş da kemerini sıksın öyle mi? Aşk olsun ballı böreğim, aşk olsun. Bak senin için de ayırdım bir kıyıya. Hem de en iyilerini. Bir de dırlanıyor. Şşt! Ne var sersem? De hele canikom, Kore Savaşı olalı 50 yıl var değil mi? Hihihihihi! Sorduğu şeye bak. Nereden bileyim bu kadarını? Bilebildiğim bizim hart hart kaşınmamız. Hani o ilk amiral var ya, işte aşağı yukarı o zamanlara rastlar. Ben de öyle diyordum. Öyle mi diyordun? Evet, kendi kendime. Bizim bu mesleğe ilk başlayışımız 50 yıl önceydi diyordum. Amerikanosları ilk aklamaya başlayışımız yani. Lupyat parmaklarıyla sayıyor. Yeniden, yeniden sayıyor ve sonunda aynı benim bulduğum rakamı buluyor. Bir erkek bir şeyi kafasında hesaplar. Kafasının içinde döndürüp dolaştırarak. Bir çeşit elektrik akımı biçiminde. Oysa şu canımın içi yaratıklar... Onlar bir yandan dudaklarını kımıl kımıl kımıldatırken bir yandan da parmaklarıyla saymadan işin içinden çıkamazlar. Şşt! Lupyat, iki gözüm! Ne var cici şalgamcığım? Biliyor musun, hayattan hiç yakınmıyorum ben. Ben de öyle godoşcuğum. Eğiliyor ve hörp diye o ünlü öpücüklerinden birini konduruyor yüzüme. Tıpkı 60'lardaki gibi birbirimizi yutacakmışçasına çılgın öpücüklerden birini konduruyor. Hörp diye. Ah bu Lupyat. Hep böyle eğlenceli, hep böyle delişmen. Oo ne saklamalı. Hayat bizim için hep güzel oldu doğrusu. Güzel, keyifli. Hatta güzelden de öte. Harikanın harikası. Ne yalan söyleyeyim, hiç sıkılmadık. Büyük aşk, yıldırım aşkı. Fazladan da 50 yıldır birlikte, el ele, hiç aksatmadan yürüttüğümüz şu nefis spor. Yani hep öte yana gönderdiğimiz Amerikanoslar. Lupyat dar, karanlık bir sokakta usulca ilerler. Ahbabın ceketine yapışır, ben de arkadan yanaşıp hop küt bir şişe darbesi finito. Biri daha eksilmiştir. Kaç denizci öldürdük şimdiye dek? 50 yılda 2-3 bin kadar. Eksiği var, fazlası yok. Bunun hesabını Lupyat tutar. Şşt, Lupyat. Söyle canımın içi. De hele, amiraller, kaç oldu öldürdüğümüz bugüne kadar? Dur horozcuğum, not defterime bir bakayım. Kendi aramızda bütün Amerikan denizcilerine amiral diyoruz. Bu gizlice anlaşmak için şifremizdir bizim. Lupyat kocaman zembilinin orasını burasını karıştırıyor. Bin parça olup da bin kez tutkallanıp bin kez orasından burasından yapıştırılmış eski ama çok eski bir defter çıkarıyor. Yağlı sayfalarını karıştırıyor ve sonunda bana dehşet bir rakam bulup söylüyor. 2622. Evet, tam 2622. Salaklaşıp kalıyorum. Gözlerim fal taşı gibi açık, litrelik şişe elimde, havada bir üfft çekiyorum. Lupyatsa çılgınlar gibi gülüyor. 50 yılda 2622. Dehşet bir sonuç bu. Çinli ya da Filistinli herhangi bir bombardımancı yanımızda halt etmiş. Vay anasını. Hihihihihihi. Eh cancağızım, şu hayatta hiç canımız sıkılmadı değil mi? Ha? Ne dersin şekerparem? Lupyat hemen kocamış omuz başıma atlıyor. Sarılışıp birbirimizi pışpışlayarak bir süre öylece kalıyoruz yıkıntıların döküntülerin ortasında. Gökyüzü mavi mi mavi. Kentin gürültüsü bir cümbüşle bize kadar uzanıyor. Sanki bizi de kıyıya doğru inmeye çağırıyor. Bahse girerim ki bugün tam iki tane haklayacağız. Hadi yallah. Birinci ayrımın sonu, sayfa 17.